Sayın İsmail Saymaz, bugünkü Türkiye gündemi değerlendirmesine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmelerle, son hareketlenmeyle başlayalım. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiride bulunanlar var. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve savunanlar var. Bunun yanı sıra da istifalar var. Selin Sayıkböke gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü'nün görevinden istifa ettiği haberi geldi. Fikri Sağlar'ın disiplin kuruluna verildiği yönünde bir haber var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumu?
Cumhuriyet Halk Partisi tabii %49 oya ulaşmış olmanın ardından şöyle bir acıkma yaşamıştı.
Gerçi tek başına ulaşmadı. Yani onun yanında Saadet Partisi dahil olmak üzere çok büyük bir yelpaze var.
HDP'den Saadet'e, MHP'lilerden CHP'ye ve sosyalistlere varıncaya kadar geniş bir skalanın oyu aslında. Ama tabii bu hayır oyunun görünürde sözcüsü ve öncüsü Kemal Kılıçdaroğlu olarak göründüğü için bu oy biraz da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıldı. Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu bu %49 oyu bir arada tutabilir miyiz? 2019'da yapılacak seçimlerde bunu tutup üzerine ekleyebilir miyiz? Hesabıyla 16 Nisan'ı devirmişti ama 16 Nisan'dan sonra şöyle bir ayrışma yaşandı. Kılıçdaroğlu ve etrafındaki partinin merkezini oluşturan ekip %49'un Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısı olduğunu ifade etti. Ama diğer taraftan Fikri Sağlar, Deniz Baykal gibi CHP'deki eski isimler, eski CHP'liler partide bir revizyona ihtiyaç duyulduğunu, hatta genel başkanlığın değişmesi gerektiğini ifade eden açıklamalar yaptılar. Buna Selin Sayıkböke de eklendi ki aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu üyesi. Kendisi 16 Nisan'dan sonra parti politikasını değiştirdi ve meclis dışı muhalefetle beraber hareket etme şeklinde bir ifade kullandı açıklamasında. Bu CHP'nin parlamentoyu boykot etmesinden tutun da kendi açıklamasında ifade ettiği üzere sineği millete dönmeye varıncaya kadar geniş bir anlamı içeriyor. CHP'nin sokakta siyaset ve muhalefet yapması ifadesini içeriyor. Burada tartışma konusu olan şuydu aslında. Selin Sayıkböke esasen tekil bir eylemde mi bulundu? Sadece kendi görüşünü mü yansıttı? Yoksa CHP'de öteden beri varlığı bilinen daha geniş bir hizip hareketinin ilk adımını mı attı? Tartışma burada kilitlenmişti. Zira CHP içerisindeki kulislere göre aslında Selin Sayıkböke tek değildi. MHK üyelerinden ve parti yönetiminden Özgür Özel'le beraber hareket ettiği ve bu ekibe 20'ye yakın milletvekilinin destek verdiği iddia ediliyordu. Bu grubun yanı sıra Deniz Baykal'la hareket edilen ve Muharrem İnce ile hareket eden vekillerin de eklenebileceği ve hepsinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir blok kurabileceği şeklinde bir iddia söz konusuydu. Parti meclisinde yapılan toplantı, yani Fikri Sağlar'ın iktidara yakın akşam gazetesine demeç vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek adam diyerek eleştirmesinin ardından Fikri Sağlar'ın kesin ihraç istemiyle parti meclisinde durumunun görüşülmesi bu tartışmaya bir nihayet verdi diye düşünüyorum. Zira parti meclis toplantısında 39-19 oyla Fikri Sağlar'ın disipline sevgi kararlaştırıldı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun halen partide en etkin figür, en güçlü lider adayı, en güçlü lider olduğunun ispatı oldu. Öte yandan Selin Sayıkböke'ye destek vereceği düşünülen isimler de bu oylamada Fikri Sağlar'ın disipline sevkini istediler. Bunlardan biri Veli Ağbaba'ydı örneğin. Veli Ağbaba'nın burada pozisyon belirlemesi, keza Aykut Erdoğdu gibi güçlü bir ismin Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket etmiş olması partide Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine başlayacak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişikliğini arzu eden bir hizip hareketinin daha aslında bir iddia aşamasında olduğunu ortaya koydu. Öte yandan Özgür Özel, ki Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler onun Selin Sayıkböke ile beraber eş başkan aday olduğunu iddia ediyorlardı. Özgür Özel bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlanan açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu hiçbir yerde aday olmayı düşünmem diyerek kendisine sınır çizdi ve esasen Selin Sayıkböke'nin tekil bir eylemlilik gösterdiğini ortaya koyan bir açıklamada bulundu. Ya da Selin Sayıkböke tek kaldı diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu bu tartışmadan güçlü çıktı ve etrafında daha geniş bir milletvekili toplamını ve daha etkili bir gücü almış oldu. Ancak bu tartışmayı dindirir mi, dindirmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki açığa çıkmış olan itirazlar, parti için muhalefet varlığını sürdürecek. Örneğin Deniz Baykal itirazlarına devam ettirecek. Muharrem İnce zaten öteden beri var olan iddiasını, yani genel başkanlık iddiasını koruyacak. Öte taraftan partinin sol kanadı diyebileceğimiz ve Fikri Sağlar'ın disipline sevkine itiraz eden, hayır oyu veren, Selin Sayıkböke'yi desteklediği iddia edilen 20 civarında milletvekilinin de partiye soldan müdahale etme ve CHP'yi meclis dışındaki muhalefetle birleştirme, daha bir sol çehre kazandırma iddiası da sürecek. Ama bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi bir tercihte bulunmak zorunda. sol bir siyaset, daha sol bir siyasete mi meyledecek ya da %49'u elinde tutup onu arttırabilecek ve 2009'a taşıyabilecek bir siyasi yönelim mi tercih edecek? Bu iki yıl boyunca CHP'deki bu tartışmanın ben süreceğini düşünüyorum.
Peki %49 olarak kabul edilen bloğun içindeki Cumhuriyet Halk Partisi dışında bulunan diğer unsurlar, bunun içinde Saadet Partisi de var, HDP de var, işte Vatan Partisi de var vesaire. Bunların tutumu, görüşü ya da gözlemi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kaynamaya, şu andaki duruma karşı?
Şimdi bu kabulde bir hata var tabii ki. Bir kere %49 hayır oyu veren 24 milyon civarında insanın, esasen değişik bloklardaki, değişik bölmelerdeki insanın, değişik siyasetlerdeki insanın esasen hayır demekten başka bir ortak noktası yok. Yani bunlar bir partiye oy vermiş, bir lider oy vermiş değiller. Ve aslında bir liderin tek adam olmamasına oy vermişler ve bundan başka ortaklıkları yok. Dolayısıyla bu %49'un tümünü CHP'ye yazma ya da CHP'nin göstereceği adaya yazma arzusu bir hayalden ibaret diye düşünüyorum. Yani 2019'daki seçimde siyasal roller de değişebilir, tercihler de değişebilir. CHP'nin buna uygun hareket etmesi gerekir. Örneğin Saadet Partisi'nin 2019'daki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun oy verir beklentisi içine girmesi çok hatalı. Çünkü Saadet Partisi tabanı Sayın Erdoğan'ı tercih edebilir böylesi bir durumda. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki durumun bugünkü vaziyetini koruyacağını düşünmek bence hataya düşmek olur. Önümüzdeki iki yıl süresi içerisinde MHP'den ayrı düşmüş ama referandum sürecinde hayra çalışan Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a, Sinan Oğan'dan tutun Ülke Üstleri Başkanı'na kadar geniş bir skalanın MHP'de mi kalacağı, ayrı parti mi kuracağı, yoksa var olan bir partiye mi katılacağı noktasında bir belirsizlik var. Bunlar o tarihte 2019'da nasıl hareket edecekler? Şimdiden onu kestirmek güç. CHP ile mi ortaklaşırlar? CHP'nin göstereceği ortak adaya mı destek verirler? Ya da başka bir tercih, kendi adaylarını çıkarırlar? Bunu bugünden kestirmemiz mümkün görünmüyor. Keza HDP'nin tavrı ne olacak? HDP hala hazırda kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarabilecek kudrete sahip. Birinci turda kendi adayını gösterebilir ama ikinci turda muhalefetin göstereceği bir adaya destek verir mi? Onu bugünden kestirmek gene zor. CHP kendi partisi içerisinden birini mi çıkarır? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği üzere parti dışından ya da CHP kimliğini taşımayan ama herkese hitap eden bir siyasal liderin arkasında mı durur? Bunu zamanla göreceğiz. Eğer Kılıçdaroğlu koltuğunu korursa yani benim ki bu seçenek daha geçerli olacak. Ama bu durumda partinin yaşadığı Ekmelettin İhsanoğlu krizi var. Cumhuriyet Halk Partileri bir daha Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verdirtmek ya da onun türevi birine oy verdirtmek mümkün değil. Keza Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil, eğer böyle bir Abdullah Gül varı bir seçeneğin altı işaret edilirse ben kalkar Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diye yazı yazdı. Dolayısıyla Ekmelettin İhsanoğlu türünde bir ortak aday olması mümkün görünmüyor. Buna Muharrem İnce de itiraz etti. Ama CHP'nin tercihi bu iki yıl içerisinde belli olacak. CHP seçmenine uygun ama CHP dışında muhalefetin de hatta AKP seçmenlerinin de evet diyebileceği bir adaya denilebileceğini düşünmek daha gerçekçi diye düşünüyorum. Bu %49 ancak bu şartlar altında belki bir arada tutulabilir. Ama bugünkü hayalle yarının Türkiye'sini planlamak mümkün değil.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti vardı. Soçi'de Putin'le görüştü. Bu görüşmede en önemli gündem maddelerinden biri Suriye'ydi. Ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler de tabii masaya yatırıldı. Suriye konusu Türkiye'nin sadece Rusya ile değil Amerika Birleşik Devletleri ile de görüşmelerde bulunduğu bir konu ve hatta önümüzdeki hafta yine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı görüşmede Suriye konusu Türkiye için en sıcak konulardan biri.
Bir kere tabii daha baştan bu yana Türkiye'nin Suriye politikasının çoktan çökmüş olduğunu tespit etmek gerekiyor. Suriye'de Türkiye hangi adımı attıysa maalesef ülke politikasının sarsıldığını, daha doğrusu atılan adımların hiçbirinin Türkiye'nin arzu ettiği sonucu vermediğini biz son 6-7 yılda defalarca görmüş olduk. Rusya ile kriz Rus Şam düşürülmesiyle başladı. Halen daha onarılmak istenen ve bir türlü tam anlamıyla onarılamayan bir ilişki ümanı dönüştü. Rusya ve ABD Suriye'de şöyle bir hususta az çok uzlaştılar. IŞİD'i en önemli tehdit gören, yarın eğer Suriye esassız kurulacaksa bile orada IŞİD'in ya da diğer şeriatçı ve cihatçı örgütlerin söz sahibi olmadığı bir Suriye üzerine uzlaştılar. Rusya şu an Esad'lı bir geleceğin koruyucusu, hamisi durumunda ancak Esad'ın hakim olduğu alanın dışında IŞİD'le karşı karşıya olan ve ona karşı silahla mücadele eden PYD meselesi Rusya ile ABD'yi bu noktada uzlaştırmış durumda. Demokratik Suriye güçleri ana gövdesini PYD'nin oluşturduğu, Arapların kısmen, Türkmenlerin kısmen katıldığı bir oluşum. Demokratik Suriye ordusundan PYD'yi anlamaktan daha doğal bir şey yoktur. Bence ikisini birlikte ele almak gerekir. An itibariyle Rusya'da, ABD'de IŞİD'e karşı direngen bir güç olarak gördükleri PYD'ye destek veriyorlar. Ve bu desteği de saklamıyorlar esasen. PYD'nin IŞİD'e karşı mücadele eden bir iki laik güç olduğunu düşünüyorlar. Rusya partner olarak Esad'dan sonra onu görüyor. ABD bence partner olarak Esad'dan önce PYD'yi görüyor. Dolayısıyla bu iki gücün, bu iki süper gücün bölgede partner olarak gördüğü PYD onlar tarafından bir ölçüde himaye altına alınmış durumda. Bunu böyle görmek gerekir. O fotoğraflara yansıdığı şekliyle gerek Sincar'da gerekse Suriye'de yansıdığı şekliyle PYD'nin törenlerine ve etkinliklerine zaman zaman Rus ve ABD askerleri katılıyorlar. Bunu da saklama gereği hiç hissetmiyorlar. Türkiye tam bu noktada PYD'yi bir ulusal düşman olarak telakki ediyor, milli bir düşman olarak görüyor ve orada PYD'nin kuracağı bir devlet yapılanmasına zinhar karşı olduğunu deklar etti ve ona karşı mücadele edeceğini beyan etti. Ama bu noktada Rusya'nın ve ABD'nin PYD ile olan himaye ilişkisi ortadan kalkmadan Türkiye'nin buraya müdahale etmesi demek aynı anda hem Rusya'yı hem ABD'yi karşına alması anlamına gelecek. Tam da bu nedenle Türkiye Soçi'de Rusya'yı ikna etmeye çalışırken ABD ile yapacağı, Trump'la yapacağı görüşmede de bu noktada Trump'ı ikna etmeye çalışacak. Haklı olduğu bazı noktalar var Türkiye'nin. Özellikle şu tabii ki PYD'nin etki ettiği alandan Türkiye'ye canlı bombalar girdi. Ve bunlar Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da hatta Güneydoğu'da çok sayıda bombalı saldırılara karıştılar. Dolayısıyla Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden bir vaziyet aldı. Bu noktada Türkiye'nin itirazları haklı. Ancak Türkiye'nin Suriye'ye öngördüğü geleceğin bir gerçekliği yok. Somut bir gerçekliği yok. Türkiye partner olarak burada ÖSO gibi bir gücü düşünüyor. Ancak ÖSO, IŞİD'in ve PYD'nin karşısında direnebilecek bir kudret değil. Bir tür mahalle çetesini andıran ve herhangi bir kesin saldırıda ya da herhangi bir çıkar ilişkisinde dağılabilecek bir yapı bu. Ve Esad karşısında tutamayacağı gibi, IŞİD karşısında da tutunamayacağı aşikar. ÖSO'yla Suriye'nin geleceğini kurmanın mümkün olmadığını bence Rusya görüyor, bence ABD görüyor. Buna karşılık PYD'yi daha hem yerel bir dinamik olarak hem daha direngen bir güç olarak görüyorlar. Türkiye, ABD ve Rusya arasındaki bu münakaşa, bu polemik daha bir hayli sürecek gibi görünüyor. Çünkü Suriye'deki bu çatışma kalıcılaştıkça Rusya'nın da ABD'nin de PYD ile ilgili bakışı kalıcılaşacak. Bunu öyle görmek gerekir. Türkiye bu anlamda iki süper güçle gergin ve gerilimli bir ilişki yaşayacak. Ama bu noktada bu iki güç dışında kendisine müttefik bulması da zor görünüyor. Bu iki güç, iki süper güç dışında kendi tezine ikna edebileceği bir güç daha bulması da mümkün görünmüyor. Zira bu noktada İran bu şeyler hareket ediyor ve Esad rejimine açık destek veriyor. Bunun dışında bölgesel bir gücün de Suriye'de söz sahibi olması mümkün değil. Dolayısıyla orta uzun vadede Türkiye'nin ÖSO seçeneği eğer elenirse ÖSO'dan sonra Suriye'nin bir bütün halinde kalabilmesi için Esad'a kerhende onay vermesi imkan dahiline girebilir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın YPG'ye, PYD'ye yönelik tutumunu yeni bir Kuzey Irak denklemi, yeni bir Kuzey Irak oluşumu gibi görenler var. Diyorlar ki orada da yeni bir Kürt yapılanması oluşacak. Yarın öbür gün işte hatta bugünlerde de konuşuluyor Kuzey Irak'ta bağımsızlık hazırlıkları yapılıyor şeklinde. Onun benzeri bir oluşum da orada olacak. Sonra da Büyük Kürdistan'a doğru adımlar atılıyor şeklinde yazılar yazılıyor basında çeşitli kesimlerde. Böyle bir çalışmanın da bir parçası olabilir mi?
Şimdi Kuzey Irak'ta tabii Barzani'nin domine ettiği, rengini verdiği bir Kürt yönetimi var. Ancak Rojava denilen bölgede yani Suriye'nin kuzeyinde Kürt yapılanması ise zaten daha çok PKK'nın domine ettiği bir yapılanma. İkisi arasında büyük siyasal farklar var. İkisi arasında keskin kavgalar var. Barışık olmalarını beklemek mümkün değil. Dolayısıyla çatışma halinde olacakları görünüyor. Suriye'nin kuzeyinde bir federatif bir yapı, bağımsız bir devlet olması imkan dahilinde değil ama federatif bir yapı kurulur mu? Zannedersem buna süreçte karar verilecek. Kanaatim o ki Suriye devleti, Esad yönetimi var oldukça federasyon ihtimali gündeme gelmez. Esad'ın buna Rusya tarafından bir kere ikna edilmesi gerekir. Hali hazırda Esad yönetimi Kürtlere bir federasyon vaadinde bulunmuyor. Birleşik bütün bir Suriye içerisinde onlara demokratik hakların teslim edildiği bir süreç ve gelecek öngörüyorlar. Ama eğer Esad artık yönetemez, Suriye'yi dünkü haliyle yönetemez hale gelirse, IŞİD'e karşı bir baraj vazifesini görecek bir Kürdistan, Suriye Kürdistan'ı orta ve uzun vade düşünülebilir. Bu akla uzak bir ihtimal değil. Ancak burada Esad, Rusya ve ABD arasındaki denklemin, denklem ortasında buna karar verileceğini düşünüyorum ben. Türkiye'nin bütün şiddetini ve tepkisini çekecek şekilde bugünden yarına bir Kürt yönetiminin kurulmasını da beklemiyorum orada. Zira bu noktada Esad'la Türkiye'nin bakışı örtüşüyor. Roller sürekli değişiyor. Rusya'da bir Kürdistan, Suriye Kürdistan'ının kurulma söz konusu olduğunda bu kez Türkiye ile Suriye'ye yayına gelebilir. Çünkü ikisi de bu olguya karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla bu vekaletin sürekli değiştiği, rollerin sürekli değiştiği bu arazide bugünden yarına değil ama orta ve uzun vadede bir Kürdistan seçeneği masada duruyor gibime geliyor. Dünden farklı olarak Kuzey Irak yönetimi kurulurken Irak'ı işgal etmiş ABD'nin himayesinde kurulmuştu. Ama bugün dünden farklı olarak Suriye'deki Kürdistan olgusu sadece Amerikan desteği değil aynı zamanda Rusya desteğinin arkasına alıyor. Bunu da görmek gerekir.
Sayın İsmail Saymaz, çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için, bu değerlendirmeler için. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Bugünlük kalın, sağlıcakla.
Görüşmek üzere.